Ayrım 13.
E. Bir devlette azınlık olup olmadığı konusu artık o devletin kendi takdirine bırakılmıyor. Genel olarak ulusal azınlıklar ya da etnik azınlıklar deyimleri kullanılıyor. Ve bu azınlıkların kültür, din ve dil açısından çoğunluktan farklı olduğundan söz ediliyor. Böyle bir sözleşmeyi imzalayan ülkenin, benim iç mevzuatıma göre bende azınlık yoktur demesi bir şey ifade etmiyor. F. Belki de en önemlisi, AGİK çerçevesinde yapılan 1991 Cenevre Azınlık Uzmanları toplantısında kabul edilen raporda açıkça ilan edildi ki, ulusal azınlıklar konusu artık milli yetkiye, Domestic Jurisdiction Competence Nationale dahil değildir. Yani ülkelerin iç işleri, yani dışarıdan müdahale kabul etmez, kabul edilmiyor. Bu konu artık meşru uluslararası ilgi konusudur. Bununla birlikte Türkiye'nin önerisiyle bu rapora her fark azınlık yaratmaz ilkesi de konulmuştur. Bunun yanı sıra şunu da anımsamak gerekir ki Türkiye için bu konunun milli yetki sınırları içinde yani iç mesele sayılması hususu ülkemizin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne katıldığı 1954 yılında hatta 1923 Lozan'da kuramsal olarak bireysel başvuruyu kabul ettiği 1987 tarihinde de pratik olarak sona ermiş bulunmaktadır. G. İnsan ve azınlık hakları konusunda uluslararası ve ulusal gönüllü örgütler, NGO'lar gittikçe ön plana çıkmaktadır. H. Son olarak azınlık haklarının ihlali konusu gitgide ırkçılıkla aynı kaba konmaya başlanmıştır. Örneğin Avrupa Konseyi'nin ırkçılıkla mücadele konusunda görev yapmak için kurduğu önemli organı ECRI, adından da anlaşılabileceği gibi European Commission Against Racism and Intolerance, Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Avrupa Komisyonu, görev alan ırkçılık, ırk ayrımcılığı ve bunlarla ilgili hoşgörüsüzlük olan bir kuruluştur. Bu kuruluş, Türkiye'de Kürtlerle ilgili olumsuzluklar konusunda kendini müdahalede yetkili saymakta, yani bu olumsuzlukları ırkçılık başlığı altında mütalaa etmektedir. 3. Azınlık sorunları ve Türkiye. A. Türkiye ve azınlıklar. Kimi ülkeler azınlıklar konusunda aktif bir politika güderler. Örneğin nüfusu 11 milyon, iç azınlıkları 1.1 milyon, etnik dış azınlıkları 5 milyon olan Macaristan, 1993'te çıkardığı bir yasayla iç azınlıklarına çeşitli haklar vererek bu konunun sorun çıkarmamasına özen gösterirken, irredentizm özellikle sınırına bitişik dış azınlıklarını kendi ülke topraklarına dahil etme politikası olmayan ama dış azınlıklarını korumak konusunda çok faal olan bir politika gidiyor. Ülkesinde durmadan azınlıklarla ilgili konferanslar düzenliyor. Türkiye ise gerek iç gerekse dış azınlıklar konusunu öne çıkarmayan bir ülkedir. Türkiye ve dış azınlıkları. Yunanistan'ın 1821'de ayaklanmasından ya da karşı taraftan bakıldığında Kurtuluş Savaşı başlatmasından sonra zaman zaman 1829-93 göçü ve benzeri çok şiddetli göç dalgalarına uğramış olmakla birlikte Osmanlı'nın Balkan Savaşı'na kadar ciddi bir dış azınlıklar konusu olmadı. Gerileme döneminde ordular yavaş ve düzenli çekildiklerinden dışarıda pek azınlık bırakılmadı, birlikte geri getirildi. Balkan Savaşı'nda bozgun büyük ve çok hızlı olduğu için geride önemli miktarda azınlık kaldı. Cumhuriyet döneminde yapılan çeşitli nüfus değişimleriyle bu dış azınlıklar azaltıldı. Bunlardan en önemlisini iyi biliyoruz. Yunanistan'la yapılmış olanı. Bunun yanı sıra Yugoslavya ve Bulgaristan'dan çeşitli dönemlerde göçler geldi. Bulgaristan'da gelen göçlerin sonuncusu, Bulgarların ad değiştirme yoluyla Bulgarlaştırma kampanyası üzerine 1985'te başlayandır. Bu göçle 300 bin kişi geldi. Zhivkov yönetiminin düşmesinden sonra bunlardan yaklaşık yarısı geri döndü. Bu gelenler yalnız Türkler değil, aynı zamanda Müslümanlardı. Çünkü bu göçmenlerin kabul edilmesinde ölçüt, bildiğimiz gibi Türkiye'ye uyum sağlamak açısından Türk olmaktan ziyade Müslüman olmak idi. Bakınız Batı Trakya kitabı, sayfa 77, DN 56. Gagavuz Türkleri Hristiyan oldukları için alınmadılar ama Slav olan Boşnaklar ve Pomaklar Müslümanlıkları nedeniyle Türkiye'ye uyum sağlamaları kolay olacağı için alındılar. Bu geleneğin kalıntıları 1990'larda bile eski Yugoslavya İç Savaşı'nda Boşnakları desteklemekle rol sahibi olacaktır. TC için dış azınlık kavramı, özellikle milliyetçilik ideolojisinin ulusal kimlik açısından ulusal dil ve tarih ögesine ve bir miktarda soya vurgu yapmaya başladığı 1930'lardan sonra etnik bir nitelik kazandı. Müslüman olmanın yanına Türk olmak, daha doğrusu Türkçe konuşmak ve kendini Türk saymak güçlü biçimde eklendi. Biliyoruz ki günümüzde etnik terimi soy durumundan ziyade kültür durumuna vurgu yapmaktadır. Yoksa örneğin Sırp-Boşnak kavgasını izah etmek mümkün değildir. Atatürk döneminde Nazilerin ırkçı kuramlarının bütün etkilerine ve bu etkinin Türkiye'de yol açtığı kimi aşırılıklara rağmen gerek yurttaş gerekse dış azınlıklar kavramı Türk soyundan gelmekten ziyade Türkçe konuşmak ve Türk kültürünü benimsemiş olmak biçiminde yorumlandı ve uygulandı. 1934'te çıkarılan İskan Kanunu'nun yurt dışından göçmen kabul etmedeki ana esprisi budur. Bugün Türkiye'nin etnik dış azınlıkları esas olarak iki bölgede yer alıyor. 1. Balkanlardaki Türkler, eski Yugoslavya toprakları, Makedonya, Kosova, Bulgaristan ve Yunanistan, Batı Trakya, 12 ada. 2. Kuzey Irak'taki Türkmenler. Bunlardan Batı Trakya azınlığını Batı Trakya kitabında inceleyerek dış azınlıklara örnek olay olarak alacağız. Bu azınlıklardan yalnızca Batı Trakya yaklaşık 120 bin kişi ve Bulgaristan'dakiler yaklaşık 750 bin kişi konusunda Türkiye ile komşuları arasında koruma anlaşmaları mevcut. Türkiye dış azınlıkları konusunda Cumhuriyet döneminde irredantist olmaktan çok uzak bir politika izledi. Gerçi kim yazarlar ve politikacılar zaman zaman tersi bir tutum sergilediler. Günümüzde de buna devam ediyorlar. Ama resmi politika, misak-ı milli, yani pratikte bugünkü Türkiye sınırları dışındakilerin yalnızca memleketlerinde mutlu olmaları politikasını güttü. Çünkü Kemalizm bir ulus devlet kurmuştu. Küçülerek güçlenmeyi amaçlamıştı. Asıl derdi içeride batıcı reformlar yapmaktı. Yurtta sulh, cihanda sulh. Yani statükocu politika. Türkiye ve iç azınlıkları. Bu teksirde Türkiye'nin iç azınlıklarının statüsü konusunda yalnızca bu konudaki temel metin olan Lozan Barış Antlaşması hükümleri incelenecektir. Bununla birlikte Türkiye'de bu konuda geçerli bir antlaşma daha vardır. 18 Ekim 1925 Türk-Bulgar Dostluk Antlaşması. Antlaşmanın eklerini ek protokol bir tutanak ile Bulgar yetkili temsilcisinin mektubu oluşturmaktadır. 17 Ağustos 1926 tarihinde yürürlüğe giren dostluk antlaşmasına ek protokolün A maddesinin birinci paragrafına göre, Türkiye ve Bulgaristan azınlıkların korunmasına ilişkin olarak 1919 Nöye Antlaşması'nda yazılı hükümlerin tümünden Bulgaristan'da oturan Müslüman azınlığı, Lozan Barış Antlaşması'nda yazılı hükümlerin tümünden de Türkiye'de oturan Bulgar azınlığı yararlandırmayı karşılıklı olarak yükümlenmişlerdir. İkinci paragrafta ise Nöye ve Lozan'ın herhangi birisini imzalayan devletlerin azınlıklar konusunda sahip oldukları tüm hakları Bulgaristan'ın Türkiye'ye, Türkiye'nin de Bulgaristan'a karşılıklı olarak tanıyacağı yazılıdır. Ayrıca bu paragrafta ancak ana dili Bulgarca olan ve Hristiyan dininden olan Türk uyrukların Bulgar azınlığından sayılacağı bir not halinde vurgulanmıştır. Dolayısıyla burada da Lozan mantığı izlenmiştir. Bu genel nitelikli düzenlemelerin yanı sıra ek protokolde iki ülke arasındaki göçler sonucunda ortaya çıkan uyrukluk sorunları ile ilgili kişilerin taşınmaz malları ile ilgili mülkiyet hakları da düzenlenmiştir. Dostluk Antlaşması bugün yürürlüktedir. İki ülke arasında aynı tarihte bir de oturma sözleşmesi imzalanmıştır. Bulgaristan'da Türk, Türkiye'de Bulgar uyruklarının oturma koşullarını belirlemek amacıyla yapılan bu belgede Bulgaristan'daki Müslüman, Türkiye'deki Bulgar azınlığın göç etme koşulları ile ilgili düzenlemelere gidilmiştir. Buna göre sözleşmenin ikinci maddesinde tarafların Bulgaristan Türklerinin ve Türkiye Bulgarlarının isteğe bağlı göçlerine hiçbir engel çıkarılmayacağını kabul ettikleri, göçmenlerin yanlarında taşınır malları ile hayvanlarını götürmek ve taşınmaz mallarını da serbestçe tasfiye etme hakkına sahip oldukları, taşınmaz mallarını kesin gidişlerinden önce tasfiye etmemiş olanların göç gününden başlamak üzere 2 yıllık bir süre içinde bu işlemi yapmak zorunda bulundukları belirtilmiştir. Bu sözleşme 4 yıl için yapılmış olmakla birlikte 11. madde uyarınca sözleşmeci taraflardan bir tanesi sözleşmeyi ortadan kaldırmak istediğini bildirmediğinden halen yürürlüktedir. Bu özet için Bulgaristan'daki Türk azınlığı konusunda benimle doktora yapmakta olan asistan arkadaşım Ali Dayıoğlu'na teşekkür ederim. Kemalist devlet dış azınlıklar konusunda olduğu gibi iç azınlıklar konusunda da Osmanlı mirasından etkilendi. Biraz aşağıda okuyacağınız Lozan'la ilgili konuda da ayrıntısıyla belirtileceği gibi Osmanlı'dan gelen bir çizgiyi sürdürerek yalnızca gayrimüslimleri azınlık saydı. Lozan'ın azınlıkların korunması başlığını taşıyan 37. 45. maddelerini zaten Türk dış politikası derslerinde inceledik. Bu haklar zaman zaman zedelense de uygulanmaya devam ediyor. Bakınız baskın oran devlet devlete karşı Ankara Bilgi Yayın Evi 1994 sayfa 13-22 ve 27-38 arası. Fakat Türkiye aynen Osmanlı İmparatorluğu gibi Müslüman yurttaşları çeşitli açılardan etnik, dilsel, farklı olsalar bile azınlık saymadı. Bunun ve özellikle devletin Kürtlere karşı asimilasyon politikası izlemesinin nedenleri için bakınız baskın oran Thoughts on the State and the Kurdish Identity in Turkey, Contrast and Solutions in the Middle East, Ed Ol Horis ve Sefa Martin Yürikel, Danimarka, Aarhus University Press, 1997, sayfa 489-499. Burada Türkiye'nin iç azınlıklarını incelerken, azınlığın Türkiye'de Lozan'a dayanan hukuksal ve resmi tanımını değil, bugün dünyada azınlık teriminin yüklendiği anlamı, yani çoğunluktan etnik, dilsel, dinsel bakımdan farklılık gösteren ve bu farklılığın bilincinde olan yurttaşlar göz önüne alacağız. Çünkü dünyada geçerli azınlık tanımı böyle. Kendi içimize kapanıp da dünyayı bundan ibaret saymanın cezasını çok çektik, hala da çekiyoruz. Gayrimüslimler. Osmanlı'dan devralınan gayrimüslimlerden Ermeniler göç ve tehcir nedeniyle Anadolu'da çok azalmışlardı. İstanbul Ermeni nüfusu kendini büyük ölçüde korudu. Bugün Türkiye'de 55 bin kadar Ermeni kökenli yurttaş var. Rumlar da 1923 mübadelesi nedeniyle büyük ölçüde azaldı. Çoğu İstanbul'da olmak üzere 110 bin kişi kaldı. Fakat 1964 sonrası bunlar da büyük hızla Yunanistan'a göçtüler. Bakınız Batı Trakya kitabı. Bugün Türkiye'deki Rum kökenli yurttaş sayısı çoğu yaşlı olmak üzere yalnızca 1500-2000 kişidir. Hiçbir zaman büyük sayıda olmayan ve Osmanlı toplumuna kimliklerini yitirmemek koşuluyla entegre olmak nedeniyle hiçbir zaman sorun olarak görülmeyen Musevilerin bir bölümü, İsrail kurulduktan sonraki dönemde bu ülkeye göç ederek azaldılar. Bugün sayıları yaklaşık 25 bindir. Bu entegre oluşta, bir milliyetçilik ideolojisi ve hareketi oluşturmayışta, Musevilerin esas olarak İspanya'dan gelen göçmenler oluşunun etkisi gözden kaçırılmamalıdır. Bakınız yukarıda azınlıklar ve mekan başlığı. Bunların dışında kalan ve Güneydoğu Anadolu'da az sayıda bulunan Süryani, Keldani, Asuri gibi Hristiyan unsurlar özellikle 1980'den sonra önce İstanbul'a, oradan da Avrupa'ya göç ederek iyice azaldılar. Müslümanlar. Osmanlı'da başat unsur olan Türklerden çeşitli bakımlardan, dil, adetler ve benzeri, Asya'da çok farklı olan Müslüman etnik unsurlar vardı. Bunlardan Araplar çok büyük ölçüde TC'nin güneyinde kurulan Arap ülkelerinde kaldılar. Diğer Müslüman unsurlar ikiye ayrılabilir. 1. Anadolu'ya çok çeşitli dönemlerde göçle gelmiş olanlar. Balkanlardan Boşnaklar, Pomaklar, Arnavutlar ve benzeri, Kafkaslardan Lazlar, Çerkezler, Abazalar, Çeçenler, Gürcüler ve benzeri. 2. Anadolu'ya Türkler geldiğinde burada yaşamakta olanlar, Otoktonlar, Kürtler. Birinciler azınlık kavramını incelerken azınlıklar ve mekan başlığı altında öğrendiklerimize uygun olarak Anadolu'ya geldikten sonra kendi kimliklerini vurgulamaksızın çoğunluk kimliğine uyum sağladılar. Gerçi bunda A. Müslüman olmalarının ve B. ülkenin ekonomik yaşamına kolayca entegre olacak bölgelerde deniz kenarı, İstanbul'a yakın ve benzeri yerleşmiş bulunmalarının rolü büyüktü. Ama göçmen olmalarının, yani tarihsel mekanlarını terk edip gelmiş olmalarının rolü büyük olasılıkla çok daha önemliydi. Nitekim bu gruplar bugün azınlık kavramının çok önemli olan öznel ögesinden, yani azınlık olma bilincinden uzaklar. Gerçi azınlıklar konusunun ve azınlık alt kimliklerinin dünyada ve Türkiye'de son 10 yıldır çeşitli nedenlerle yükselmesi ve bir miktarda moda olması sonucu Çerkes mutfağı gibi lokantaların açıldığını ve Ogni gibi Laz gazetelerinin çıktığını görüyoruz. Ama bunların Türk üst kimliğini reddeden akımlar olmadığı kesin. Ama gene de Ogni çıkar çıkmaz kapatıldı. İkinciler, yani Kürtler açısından ise durum böyle olmadı. Kürtlerin farklı durumu ve nedenleri. Kürtler aynen Çerkesler ya da Lazlar ve benzeri gibi etnik bakımdan Türklerden farklıydı. Ayrıca aynen onlar gibi Sünni Müslümandı. Ama onların aksine özel kimliklerini hep korudular. Bununla da kalmayıp 19. yüzyıl başından başlayarak ciddi başkaldırı hareketleri 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak da milliyetçi hareketler sergilediler. Kürtlerin bu değişik konumunu en azından şu nesnel ögelere bağlamak doğrudur. 1. Nüfus. Sayıları diğer Müslüman unsurlara oranla çok daha fazlaydı. 2. Yoğunluk. Esas olarak ülkenin tek bir bölgesinde Doğu, Güneydoğu Anadolu, oradaki nüfusun büyük çoğunluğunun oluşturacak biçimde yaşaya geldiler. 3. Coğrafya. Bu bölge coğrafi nedenler, denizden uzaklık, dağlar ve benzeri yüzünden ülke ekonomisine entegre olması güç bir yerdi ve hep soyutlanmış durumda kaldı. Buna karşılık Lozan sonucu ayrıldıkları Suriye ve Irak Kürtleri ile geleneksel ekonomik ilişkilerini göçebelik ve kaçakçılık biçimlerinde sürdürdüler. 4. Üretim biçimi. Bu soyutlanmışlığın da etkisiyle Kürtler feodal üretim biçimini ve yaşamı, gelenekler ve benzeri korudular. Ülkenin diğer alanlarından ve özellikle de nüfusu yoğun batıdan bu açıdan da farklı kaldılar. 5. Otoktonluk. Diğer Müslüman etnik grupların aksine ve Ermenilerle Rumlar gibi Kürtler göçmen değil, Anadolu'nun otokton ahalisiydi. Bu nedenle özel kimlik ve milliyetçilik konusunda diğerlerinden farklı tutum sergilediler. Bütün bunlar sonucu Kürt kökenli yurttaşların kendilerini farklı hissetmelerine iki önemli öznel unsur da katkıda bulundu ve Kürt kimliğinin pekişmesine yol açtı. 1. Birincisi, merkeziyetçi üniter devlet ile merkezkaç nitelikli Kürtler arasında kaçınılmaz olarak oluşan çatışma ve karşılıklı kuşku ortamıydı. Bu bir yandan ayaklanmaların, diğer yandan da bastırmaların ve denetimde tutmaların sonucu meydana geldi. 2. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki üst-alt kimlik ilişkisiydi. Osmanlı'da üst kimlik ile alt kimlikler ilişkisi bütün imparatorluklarda olduğu gibi sorun yaratmayacak ya da minimum sorun yaratacak biçimde kurulmuştu. A. Pratik açıdan bakılacak olursa bütün imparatorluklarda olduğu gibi Osmanlı'da yönetim, özellikle 2. Mahmut'un batıcı ve merkeziyetçi reformlarına gelinceye dek Ademi merkeziyetçiydi. Bu nedenle imparatorluk her bakımdan büyük farklılıklar, çok kültürlü, çok etnili, çok dinli, çok mezhepli ve benzeri gösteren cemaatlerden oluştuğu halde, bunlar ile yönetim arasındaki ilişki temelde çatışma yaratmıyordu. Bu ademi merkeziyetçilik hem ulaşım ve haberleşme başta olmak üzere denetim araçlarının yetersizliğinden hem de bu kadar farklılıklar içeren bir bünyede istense de merkeziyetçi ve tekelci bir yönetim anlayışının mümkün olmamasından ileri geliyordu. Üstelik sultanın iktidarı bu hiyerarşik biçimde düzenlenmiş farklılıkların korunması üzerine bina edilmişti ve bunu da millet sistemi sağlıyordu. farklı gruplar kendi özelliklerini korumak konusunda zorlanmayınca, üstelik çeşitli milletler farklı özelliklerinin korunmasını Osmanlı Devleti'nin zoruyla temin edince, örneğin Rum milletinin bir mensubu, cemaatin alışılmış tören, düşünce ya da inançlarına ve benzeri muhalefet ederse, Patrik onu saraya şikayet ederek devlet gücüyle yola getirirdi. Milliyetçiliğin de henüz bulunmadığı Osmanlı toplumunda sorun çıkmadı. Millet sisteminin bu işlerliği, milliyetçilik ideolojisinin gayrimüslimlerden başlayarak imparatorluğa gelişine kadar sürecek, ondan sonra ise millet sistemi imparatorluğu parçalayan neden olacaktır. Çünkü milliyetçiliğin girdiği toplumda, o güne kadar millet sistemi sayesinde ayakta kalmış olan cemaatler, aynı sistem sayesinde birer ulusa dönüşecektir. Millet sistemi konusunda yoğun bir özet için bakınız Baskın Orhan Atatürk Milliyetçiliği sayfa 54-55 DN 30. Türkiye Cumhuriyeti'ne geçildiğinde bir ulus devlet kurulacak ve bu devlet milliyetçilik ideolojisi gereği merkeziyetçi ve daha da önemlisi yaşamın her açısından giyim, kuşam, düşünce, dil, eğitim, inanç ve benzeri tekçi ve tekelci olacaktır. Yarı özerk olmaya alışmış ve üstelik halifeliğin kaldırılması sonucu Türklerle arasındaki tek gerçek bağ kopmuş Kürt toplumu buna büyük tepki gösterecektir. B. Kuramsal açıdan bakılacak olursa, Osmanlı'daki üst kimlik, alt kimliklerin Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Ermeni, Rum, Musevi, Gürcü, Abaza, Boşnak ve benzeri her birinden farklıydı. Osmanlılık, gerçi Türkler kurucu öge olarak başat durumdaydı, sarayda kullanılan dilin de temeli Türkçeydi. Ama örneğin Türk terimi topraksız ya da göçebe anlamına geliyor, pulluğun satmış bugün etrak olmuş çizpozan ve aşağılanıyordu, etraki bidrak. Dilin de adı Osmanlıcaydı, bu sayede alt kimliklerden hiçbiri rahatsız değildi. Türkiye Cumhuriyeti ise Osmanlı'nın halklar mozaiğini en azından çeşitlilik açısından neredeyse olduğu gibi devraldı. Ama üst kimlikle alt kimliklerin ilişkisi çok köklü biçimde değişti. Hem milliyetçilik nedeniyle üst kimlik çok büyük güç kazanmıştı, hem de daha önemlisi ülkedeki çeşitli alt kimliklerden biriyle başat olanıyla özdeş olmuştu. Türklük. Bu terimin özü soya, ırka dayanmıyordu. Türk teriminin içi daha önce de belirtildiği gibi bir dönemde hem Nazilerin ırkçı kuramlarının etkisiyle hem de Osmanlı'yı temel almak istemeyen bir yeni yönetimin ister istemez Osmanlı öncesine yani Orta Asya'ya başvurmasıyla soy ile doldurulduysa da bakınız Atatürk Milliyetçiliği sayfa 205-208